Tanrı Sözü'nden kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Yasanın Tekrarı kitabı 28. bölüme geldik. Bu bölümün konusu İsrail ulusunun önceden yazılmış tarihidir. Bu bölüm yine İsrail ulusunun geleceği konusunda bazı olayları ele alır. Musa peygamber Rabbin yaptığı antlaşmanın koşullu kısmını açıklar. İsrailoğulları ancak Tanrı'ya itaat ettikleri süre Tanrı'nın bereketine sahip olacaklardı. Onların herhangi bir itaatsizliği başlarına bela ve lanet getirecekti. Bu bölümde ne gibi lanetlere hedef olabilecekleri açıklanmaktadır. Bundan sonra yine kutsal yazıların kayda değer olanları arasındaki bir yazıya bakacağız. Bu yazıda göreceğiz ki İsrailoğulları daha vaat edilen topraklara ayak basmadan önce onlara ileride ne olacağı, yani tarihleri belirleniyor. 3 kez Rabbin onlara verdiği kutsal topraklardan tahliye edilecekleri bildiriliyor. Bu peygamberlik sözlerin üçü de yerine geldi. 3 kere bu toprakların onlara iade edileceği ön bildiriyle, yani peygamberlikle duyuruluyor. Bunlardan ikisi uzun zaman önce gerçekleşmişti. Üçüncüsü ise halen gelecektedir. 28. bölüm şöyle başlar. Eğer Tanrınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklarına uyarsanız, Tanrınız Rab sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır. Tanrınız Rabbin sözünü dinlerseniz şu bereketler üzerinize gelecek ve sizinle olacaktır. 1 ve 2. ayetler. Eğer Tanrınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklarıma uyarsanız derken, koşullu bir vaatte bulunuyor Tanrı. Eğer diyor. Burada kocaman bir eğer sözcüğü vardır. İşte değerli kardeşim, bu eğer sözcüğü Rabbin onlarla yaptığı antlaşmanın koşuludur. Onlar ancak Rabbe itaat ettikleri süre bereket alacaklardı. Neydi bu bereketler? Bundan sonraki ayetlerde şöyle sıralanıyor. Kentte de, tarlada da kutsanacaksınız. Rahminizin meyvesi kutsanacak. Toprağınızın ürünü, hayvanlarınızın dölü, sığırlarınızın buzağları, sürülerinizin kuzuları bereketli olacak. Sepetiniz ve hamur tekneniz bereketli olacak. İçeri girdiğinizde de, dışarı çıktığınızda da kutsanacaksınız. 3-6 ayetler arası Yasanın Tekrarı 28. bölümün. Bilmem fark ettiniz mi? Bu ayetleri okurken hesaplarsanız göreceksiniz ki 12 lanet okunurken sadece 6 bereket sözü vardır. Bunun neden böyle olduğunu öğrenmek istersen kardeşim, sana açıkça söyleyebilirim. Geri kalan kutsamalar, bereketler yıllarca sonra bir dağ başında Tanrı oğlu İsa Mesih tarafından beyan edilecekti. Dağ başında verilen vaazında Rab İsa Mesih sözüne şöyle başladı. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara, onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susuyanlara, onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara, onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara, onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, acı çekenlere, göklerin egemenliği onlarındır. Matta 5. bölüm 3-10 ayetler. Ne mutlu derken aslında bunları yapan kişi bereket altındadır, kutludur anlamı ifade edilir. Rab-i İsa Mesih'in dinleyicileri onun ne konuştuğunu çok iyi anlıyorlardı. Bu bereket meselesi onların dikkatini çekecekti. İsrailli birisi İsa'nın bu sözlerini dinlerken uzun ve değişken bir tarihten sonra tekrar bereketlerden söz edilmesi onun ilgisini çekecekti. İsa Mesih bu sözleri konuşurken İsrail tarihinde iki kölelik dönemi yaşanmıştı. Bundan sonra dünyanın dört bucağına dağılacak olan üçüncü bir sürgün dönemi onları yani İsraillileri bekliyordu. Rab onlara eğer itaat ederlerse bereket üzerine bereket alacaklarını söylüyor. Eğer itaat etmezlerse bunun tersi olacak. İtaat ettiklerinde bereket gelecekti. Rab sizi kuyruk değil baş yapacak. Eğer bugün size ilettiğim Tanrınız Rabbim buyruklarını dinler, onlara iyice uyarsanız altta değil her zaman üstte olacaksınız. Bugün size ilettiğim buyrukların dışına çıkmayacak, başka ilahların, putların ardınca gitmeyecek, onlara tapmayacaksınız diyor yasanın tekrarı 28-13-14 ayetler arasında. Şimdi lanetlere döner ve bütün bunların bir koşula dayandığını onlara hatırlatır. Ama Tanrınız Rabbin sözünü dinlemez. Bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız şu lanetler üzerinize gelecek ve size ulaşacak diyor 15. ayette. Yine görüyoruz ki bunların hepsi koşullara dayanır. Şimdi kutsal yazıların çok ilginç bir yerine geldik. İsrail daha ülkeye girmeden önce vaat edilen ülkede nasıl bir tarihleri olacağı önceden bildiriliyor. Kutsal yazılar peygamberlik gözüyle ileriye bakar ve İsrailoğullarının kendi ülkelerinden 3 kere tahliye edileceklerini, sürüleceklerini bildirir. Sonra 3 kez tekrar ülkeye geri dönecekleri de ön bildiriyle, peygamberlik sözüyle belirtilir. İsrail'in tarihinde vaat edilen topraklarla ilgili 3 tahliye ve 3 geri dönme olayı vardır. Bunlardan birincisi Tanrı'nın kendisi tarafından İbrahim peygambere ön bildiri yani peygamberlik niteliğinde duyurulmuştu. Rab İbrahim'e şöyle dedi: "Şunu iyice bil ki soyun yabancı bir ülkede garipler gibi yaşayacak. 400 yıl kölelik edip baskı görecek. Soyunun 4. kuşağı buraya geri dönecek. Çünkü Amorluların yaptığı kötülükler henüz doruğa varmadı." Yaratılış 15. bölüm 13 ve 16. ayetlerde böyle okuyoruz. Mısır'a gittiler bu halk ve 430 yıllık bir süre orada kaldılar. Şimdi yasa kitabında izlediğimiz olaylar aslında Mısır'daki bu köleliğin sonunda Rabbin onları oradan kurtarmasıyla ilgilidir. Şimdi onlar Mısır'dan çıkıp vaat edilen ülkeye gelmişler ve ülkenin sınırını oluşturan Şeria ırmağının kıyılarında bekliyorlar. Rab onları vaat edilen topraklara ilk kez getirmek üzeredir. Yeşu kitabını çalışmaya başladığımızda göreceğiz ki İsrail ulusu vaat edilen ülkeye girecektir. Hakimler kitabında ise onların ülkeye nasıl yerleştiklerini okuyacağız. Hakimler kitabında bu ulus hakkında verilen peygamberlik sözlerinden ilkinin tam olarak gerçekleştiğine tanık olacağız. Sevgili dinleyicim, kardeşim, şimdi onlar daha vaat edilen topraklara girmeden önce Rab onlara itaatsizliklerinden dolayı bu ülkeden sürgüne gideceklerini bildirir. Onlar itaat etmediler. İşte bu nedenle sürüldüler. Bu bölüm gerçekten kayda değer bir bölümdür. Rab şöyle dedi onlara: "Oğullarınız, kızlarınız gözlerinizin önünde başka bir ulusa verilecek. Her gün onları gözlemekten gözlerinizin gücü tükenecek. Elinizden bir şey gelmeyecek. tanımadığınız bir halk toprağınızın ürününü ve bütün emeğinizi yiyecek. Sürekli sıkıştırılacak, ezileceksiniz. Gözlerinizle gördükleriniz sizi çıldırtacak. Yasanın tekrarı 28, 32, 34 ayetler arası. Bu ayetteki peygamberlik sözü Yahuda'nın son kralı olan Sidkiya'nın döneminde gerçekleşti. Sidkiya'nın oğulları onun gözleri önünde öldürülmüş ve kendisinin de gözleri oyulmuştu. Kör ve umutsuz durumda Babil'e köle olarak götürüldü. Rab dizlerinizi, bacaklarınızı tepeden tırnağa iyileşmeyen ağrılı çibanlarla vuracak. Rab sizi ve başınıza atayacağınız kralı sizin de atalarınızın da bilmediği bir ulusa sürecek. Orada ağaçtan, taştan yapılmış başka ilahlara, başka putlara tapacaksınız. Rabbin sizi süreceği bütün uluslar başınıza gelenlerden dehşete düşecek. Sizi aşağılayacak, sizinle eğlenecekler diyor yasanın tekrarı 28. bölüm 35-37 ayetler arasında. Burada sözü edilen olaylar tarih yapraklarına geçmiş olan Babil sürgünü ile ilgilidir. Burada peygamberlik niteliğinde ifade edilen bu olaylar oldu değerli dostum. Tarihe geçti ve kutsal kitabı çalışmaya devam ederken bu olayları okuyabileceğiz. Bu olaylar konusunda bundan ayrı başka peygamberlik sözleri de olacaktır. Krallar kitabında ve aynı zamanda tarihler kitabında bu olayların gerçekleştiğine tanık olacağız. Acaba tüm bu olaylar neden oldu? İsrailoğullarının başına neden bu şeyler geldi? Bunun yanıtı kardeşim çok açık ve basittir. Nedir? Açık ve basit olan onların itaatsizlikleri. Evet, Tanrı kerelerce onlara bunu söyledi. Eğer itaat ederlerse bereket, itaat etmezlerse lanet gelecekti. Onlar itaat etmedi. Tanrı onların önüne bazı koşullar koymuştu. Eğer itaat ederseniz sizi bereketleyeceğim dedi. Ama bunun yanı sıra, yukarıda da belirttiğim gibi, itaat etmezseniz lanet altına gireceksiniz diye onları uyarmıştı. İtaatsizliklerinden dolayı, neden budur? Tanrı onların önüne bazı koşullar koymuştu. Eğer itaat ederseniz sizi bereketleyeceğim dedi. Ama bunun yanı sıra itaat etmezseniz lanet altına gireceksiniz diye onları uyarmıştı. İtaatsizliğin karşılığı vaat edilen topraklardan atılmak olacaktı. Evet, onlar itaatsizlik ettiler. İşte bu yüzden onların başına bunlar geldi. Babil sürgününden sonra İsrail ulusu tekrar vaat edilen ülkede bir araya getirildi. Onların ülkelerine ne zaman ve nasıl geri geldikleri Ezra ve Nehemya kitaplarında kaydedilmiştir. Peygamberlerden Haggai, Zekeriya ve Malaki bu dönüşü peygamberlik sözü olarak önceden bildirmişlerdi. Demek oluyor ki bu onların geri ülkelerine dönüşleri konusunda verilen ikinci peygamberlik sözüdür. Bu da verilen söz Tanrı sözü olduğu için yerine geldi. İsrail ulusunun üçüncü kez dağılışı Roma İmparatorluğu zamanında oldu. Roma İmparatorluğu çok genişti ve Filistin'i de içine alıyordu. Bu dönemde yine İsrail ulusu dağıldı ve imparatorluğun çeşitli yerlerine gitti. Peygamberlik sözü olarak bu da tasvir ediliyor. Rabbin üzerinize göndereceği düşmanlara kölelik edeceksiniz. Aç, susuz, çıplak kalacaksınız. Her şeye gereksinim duyacaksınız. Rab sizi yok edinceye kadar boynunuza demir boyunduruk vuracak. 48. ayet. Yahudilerin tarihçilerinden Josephus adında ünlü bir kişi, Roma İmparatorluğu zamanında komutan Titus'un Filistin'e nasıl geldiğini tüm ayrıntısıyla kaleme aldı. Roma yönetimi tarihte Demir Boyunduruk İmparatorluğu diye bilinirdi. bu yasa kitabında Rab sizi yok edinceye kadar boynunuza demir boyunduruk vuracak şeklinde verilen peygamberlik sözüne uygun bir şekilde onları boyunduruk altına almıştı. Yasa kitabının peygamberlik sözleri devam eder. Rab uzaktan, dünyanın öbür ucundan bir ulusu, dilini bilmediğiniz bir ulusu, yaşlılara saygı, küçüklere sevgi beslemeyen, duymayan acımasız bir ulusu birden çullanan bir kartal gibi başınıza getirecek diyor 49. ayette. Romalılar ta batıdan gelen bir halk olarak değişik bir dil, İsraillilerin bilmediği bir dil konuşuyorlardı. Buna Latince deriz değil mi? Ve bugün İngilizce, Almanca gibi Avrupa dilleri hep Latince üzerine kurulmuştur. Latin harfleri kullanan her dil aslında Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan bu dil üzerine kuruldu diyebiliriz. Türkçemiz bile şimdi Latin harfleriyle yazıldığına göre en azından yazılış tarzında Latince üzerine kuruludur. Asya, Afrika ve Orta Asya dillerinin yazılış şekilleri Latince değildir. Ne demişti Rab? Dilini bilmediğiniz bir ulusu birden çullanan bir kartal gibi başınıza getirecek demişti. Bu kartal benzetmesi de ilginçtir. Çünkü Roma askerleri her zaman önlerinde bir kartal amblemini yani resmini sergileyen bir bayrak taşırlardı. Bazen düşünüyorum belki de Roma komutanı Titus'un buyruğu altında Yeruşalim'e doğru yaklaşmakta olan Roma askerlerini ve önlerindeki bayrakların taşıdığı bayrağı ve üzerindeki kartalı gören birçok İsrailli bu peygamberlik sözünü hatırlamış olmalıydı. Siz yok oluncaya kadar hayvanlarınızın yavrularını, toprağınızın ürününü yiyip bitirecekler. Size ne tahıl, ne şarap, ne zeytinyağı, ne sığırlarınızın buzağlarını, ne sürülerinizin kuzularını bırakacaklar. Ta ki siz ortadan kalkıncaya kadar. Güvendiğiniz yüksek, dayanıklı surlar yerle bir oluncaya kadar ülkenizdeki bütün kentlerde sizi kuşatacaklar. Tanrınız Rabbin size verdiği ülkedeki bütün kentleri kuşatacaklar. Kuşatma arasında düşmanınızın vereceği sıkıntıdan rahminizin meyvesini, Tanrınız Rabbin size verdiği oğulların kızların etini yiyeceksiniz diyor yasanın tekrarı 28-50-53 ayetler arasında. Yahudilerin tarihçisi Yosefus, Roma yönetiminin yaptıklarını kaleme alırken, annelerin elinden çocuklarının nasıl zorla alındığını ve önlerinde dövülerek öldürüldüğünü tüm ayrıntısıyla yazmayı ihmal etmedi. Roma yönetimi altında birçok Yahudi öldü. Cesetleri kent içinde bir yere yığıldı ve sonra bu cesetler kent duvarları üzerinden dışarıya atıldı, çöp atıyormuş gibi. Ben size diyorum ki yasa kitabında yazılan bu sözler Titus'un Yeruşalim'i işgal ettiği ve sonra ele geçirdiği günlerde yerine geldi. Yakın bir geçmişe kadar Yahudi halkı ülkesizdi. Dünyanın dört bir yanına dağılmıştı. Ancak son 40-50 yıl içinde İsrail ulusu tekrar ortaya çıktı ve şimdi İsrailliler tekrar ülkelerine dönmeye başladılar. Ama orada barış yok. Onların itaatsizlikleri halen devam ediyorlar. Orada ne zaman barış esenlik olacak biliyor musunuz? Bu insanlar Rab'be, kurtarıcı İsa Mesih'e döndükleri zaman. Rab sizi dünyanın bir ucundan öbür ucuna, bütün halklar arasına dağıtacak. Orada sizin de atalarınızın da tanımadığı ağaçtan ve taştan yapılmış başka ilahlara tapacaksınız diyor yasanın tekrarı 28-64. Ayette. İsrail ulusunun dağılışı konusunda kutsal kitapta yazılan üç ayrı olaydan söz edilir. Son dağılış Roma yönetimi zamanında oldu ve son toplanış ise daha yer almadı. Çağımızda evet bir İsrail devleti kuruldu. Filistin topraklarında İsrail ulusu yeniden oluştuğu zaman gerçekten beklenmeyen bir olay olarak görülmüştü. Nazilerin elinden o kadar çok gaddarlık çeken İsrailliler sonunda yine bir araya geldiler. Tüm bunlar kutsal kitapta yazılan sözlerin gerçekleşmesi niteliğinde görülmelidir. Ama yine de tam bir barış esenlik yok orada. Çünkü onlar henüz, az önce de belirttiğim gibi, Rabbisa'ya dönmediler. Dağılan İsrail ulusu konusunda toplam olarak 6 peygamberlik sözü vardır. Şimdiki zamanda bunların 5'i gerçekleşti. 6.'sı hakkında ne düşünüyorsunuz? Size ne düşündüğümü söyleyeyim. Harfi harfine gelecekte yerine geleceğine, gerçekleşeceğine inanıyorum. Hepsi de gerçekleşti. Peygamberliklerin 3'ü dağılış konusunda, 3'ü ise tekrar bir araya toplanış konusundadır. Bu peygamberlik Tanrı'nın kutsal sözünün yerine gelişi konusunda önemini korumaktadır. 6.'sı hakkında ne düşünürsünüz? Size ben ne düşündüğümü söyleyeyim. Harfi harfine gelecekte yerine geleceğine, gerçekleşeceğine inanıyorum. İsrail ulusu yeniden kurulmadan önce Yahudiler birçok uluslar arasında dağınık şekilde yersiz, yurtsuz yaşıyorlardı ve bazıları hala yaşamaktadır. Yasa kitabındaki peygamberlik sözü bu zaman hakkında şöyle yazar: bu uluslar arasında ne esenliğiniz ne de dinlenecek bir yeriniz olacak. Orada Rab size titreyen yürekler, umutsuzluk ve bakmaktan yorulmuş gözler verecek. Sürekli can kaygısı içinde yaşayacaksınız. Gece gündüz dehşet içinde olacaksınız. Yaşamınızın güvenliği olmayacak. Yüreğinizi kaplayan dehşet ve gözlerinizin gördüğü olaylar yüzünden sabah keşke akşam olsa, akşam keşke sabah olsa diyeceksiniz, diyor yasanın tekrarı 28, 65, 67 ayetler arasında. Yüzyıllar boyunca Yahudilerin çeşitli yerlerde, çeşitli zamanlarda nasıl baskı altında yaşadıklarını düşünecek olursak, bu peygamberlik sözü gerçekleşti diyebiliriz. Yine sormalıyız, acaba neden bu dar baskı altına geldiler? Bunun nedeni neydi? Sürekli şekilde Rab'be karşı itaatsizlik ettiklerinden dolayı. Yalnız 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin elinde değil, daha birçok yerlerde, birçok ulusların elinde acı çektiler. Yüreklerini kaplayan bir dehşet onları terk etmedi. Sabah olduğunda keşke akşam olsaydı dediler ve akşam gelince keşke sabah olsaydı diye inlediler. Ne kadar üzücü bir durum değil mi? Değerli kardeşim, Tanrı her zaman verdiği söze sadık kalır. Yalnız iyilik konusundaki sözleri değil, bela ve ceza konusundaki sözleri de yerine gelecektir. Bunda kuşkumuz olmasın. Bu bizler için de bir ders olmalı. İnsanlara Rabbin müjdesini duyurma konusunda daha gayretli olalım. Müjde, Rabbin müjdesi, iyi haberi hem Yahudi olana hem de Yahudi olmayana yeni hayat verir. Elçi Pavlos Roma'daki imanlılara şöyle yazdı: her ulustan insanların iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı'nın lütfuna, inayetine ve elçilik görevine sahip olduk.